Ayrım 18.
İlk aşkın uçucu anını tanımlamaya kalkışan bu salkım saçak, bu budala taslakları nasıl da gereğinden çok bilinçli, nasıl da gereğinden çok ussal. Söküp atmak için çınlayan türkü. Mor bir cam kaydırılıyor günün üzerinden. O gelmeden önceki odaya bak, bir de gittikten sonrakini. Dışarıda can kaygısına düşmüş susuzlara bak. Ne görüyor ne duyuyorlar. Yine de gidip durmaktalar. Kendini bu parıltılı ama yapış yapış ortamda kımıldatırken her hareketin nasıl bilincinde kişi? Bir şey yapışıyor, bir şey eline bulaşıyor, bir gazeteyi kaldırırken bile. Sonra bağırsakların boşaltılması, dışarı çekilmesi, örümcek ağ gibi örülmesi, acı içinde bir dikenin çevresine sarılması. Sonra eksiksiz bir ilgisizliğin fırtına gibi patlaması, ışığın söndürülmesi. Sonra ölçüsüz, sorumsuz sevincin geri dönüşü. Bazı tarlalar sonsuza dek yemyeşil parıldar görünür. Ve suçsuz kır görünümleri sanki ilk tanın aydınlığındaymış gibi ortaya çıkar. Bir yeşil parçacığı işte örneğin. Hem stintta ve tüm yüzler aydınlanır. Hepsi ılık bir sevincin suskunluğunda birleşir. Sonra bütünlenmenin gizemli duyumu, sonra o gıcırtılı köpek balığı derisi gibi sertlik, o postayı kaçırdığında, o gelmediğinde titreyen duyumun kara okları. Diken diken kuşkuların sivri uçları fırlayıverir dışarı. Korku, korku, korku. Ama kişinin gerek duyduğu, ardıl şeyler değil de bir köpek havlaması, bir iniltiyken bu ardıl tümceleri acı içinde incelikle işlemenin yararı ne? Ve yıllar sonra bir lokantada paltosunu çıkaran o orta yaşlı kadını görmek. Ama dönelim yine, haydi yine. Yaşamın parmaklarımızda çevirdiğimiz bir küre biçiminde sağlam bir öz olduğu aldatmacısını sürdürelim. Haydi yalın, usa yatkın bir öykü oluşturabilmişiz gibi yapalım. Böylece bir olay öldürüldüğünde, aşk örneğin, düzenli bir biçimde bir sonrakine geçebilelim. Bir söğüt ağacı olduğunu söylüyordum. Dökülen dallarının sağına, buruş buruş, kıvrımlı kabuğu, bizim yansımalarımız dışında kalan ama yine de onları durduramayan, o an için onlarla değiştirilen, bizim yaşamlarımızda olmayan bir katılıkta donuk, durağan olanın ötesini gösteren şeylerin duyumunu veriyordu. Bu yüzden açıklamayı yapar o. Ölçüyü o sağlar. Biz akar değişirken nedenini o tartıp biçer görünüyor. Örneğin Nevi'yle çayırda benimle birlikte otururdu. Dalların içinden, ırmakta bir kayıya ve kese kağıdından muz yiyen delikanlıya doğru onun bakışını izlerken ama daha başka ne? Bu denli açık seçik olabilir derim. Görünüm öylesine yoğunlukla kopartılmış, onun görüşünün niteliği öylesine içine işlemişti ki bir an söğüt ağacının dalları arasından ben de görebildim. Kayığı, muzları, delikanlıyı. Sonra soldu o. Belli belirsiz orada burada dolaşarak gelirdi ruhada. Arkasına gizlenmek için etekleri uçuşan bir cübbe içinde her bilge kişiye nallı ayaklarıyla çimlerde dönüp duran her eşeği kullanırdı. Onun gri, onun ürkütülmüş, onun düşlerle dolu gözlerinin derinliklerinde nasıl bir korku dalgalanırdı, gizlerdi kendini, bir aleve dönüşürdü. İşte böylesine kaba saba ve kinci olan bizler o denli de kötü değiliz. Bizim özden gelen bir iyiliğimiz var elbette. Yoksa benim hemen hemen hiç tanımadığım biriyle böylesine rahatça konuştuğum gibi konuşmak olanaksız olurdu. Duruverirdik. Onun gördüğü söğüt ağacı hiçbir kuşun şakımadığı gri bir çölün kıyısında büyüyordu. O baktığında yapraklar kuruyup üzülüverirdi. O önlerinden geçerken acı içinde sallanırlardı. Tramvaylar ve otobüsler caddede boğuk seslerle kükrerdi. Kayaların üzerinden aşarlar, öfke içinde koşuştururlardı. Belki de yabanıl hayvanların gizlice su içmeye indikleri havuzun kıyısında güneş ışığıyla aydınlanmış tek başına bir sütun dururdu. Sonra jini gelirdi. Ağaçtan parıldatırdı yalımını. Kıvrım kıvrım bir gelincik gibiydi. Ateşliydi. Kuru tozu içme isteğiyle susuzdu. Ok gibi fırlayarak ip incecik, hiç de kışkırtıcı olmaksızın hazırlanmış gelirdi. İşte böyle. Küçücük alevler kuru topraktaki çatlaklar üzerinde kırık çizgilerle dolaşıyormuş demek ki. Söğüt ağaçlarını oynaştırdı. Ama yanılsamalar içinde değildi. Çünkü orada olmayan hiçbir şeyi görmezdi. O bir ağaçtı. Irmak şuradaydı. Bir öğle sonrasıydı. Biz buradaydık. Ben ince yünlü giysilerim o yeşiller içindeydi. Geçmiş yoktu. Gelecek yoktu. Işıktan halkası içinde yalnızca o an bizim bedenlerimiz ve karşı konulamaz o doruk noktası esriklik vardı. Louis sakınarak bir yağmurluğu yere yayıp abartmıyorum. Çimenlere uzandığında varlığını herkese onaylatırdı. Korkunçtu bu. Onun güçlü kişiliğini, eklem yerlerindeki şişler yüzünden bezlere sarılmış kemikli parmaklarıyla bozulamayacak bir gerçeklik elması araştırışını selamlayacak bir düşünme yeteneğim vardı. Çimenlerde onun ayakları dibindeki deliklere kutular dolusu yanmış kibrit gömdüm. Onun acımasız ve iğneli dili benim tembelliğimi aşağıladı. O pis çamur gibi düş gücüyle büyüledi beni. Onun kahramanları milyon şapkalar giyer. 10 pound'a piyano satmaktan söz ederlerdi. Onun görünümleri içinden tramvaylar büğürerek geçer, fabrikalar keskin dumanlarını püskürtürlerdi. Yılbaşı günü kadınların yatak örtüleri üzerinde sarhoş, çırılçıplak uzandıkları bayağı sokaklarda, kasabalarda dolaşırdı. Sözcükleri ateş kulelerinden düşer, suya çarpar, onu havaya sıçratırdı. Bir tek sözcük buldu. Ay için bir tek sözcük. Ondan sonra kalkıp gitti. Hepimiz kalktık. Hepimiz gittik. Ama ben duraklayarak ağaca baktım. Ve sonbaharda alev alev sarı dallara bakarken bir tortu oluştu. Ben oluştum. Bir damla düştü, ben düştüm. Yani tamamlanmış bir deneyimden ben ortaya çıkmıştım. Kalktım, yürüyüp gittim. Ben. Bruyne, Shelley, Dostoyevski değil, ben, Bernard. Kendi adımı bir iki kez yineledim bile. Bastonumu sallayarak bir dükkana girdim. Gümüş çerçeve içinde Beethoven'ın resmini satın aldım. Öyle, müzik sevdiğimden falan da değil. Müzik sevgisi değil de yaşamın tümü, onun ustaları, serüvencileri, arkamda upuzun sıra olmuş o görkemli kişiler belirdiği için ben kalıtçıydım. Ben bir şeyi sürdürendim. Bir tanslık sonucu bu taşıyıp durma görevine atanmış kişiydim ben. Böylece bastonumu sallayarak gururdan değil de alçak gönüllülükten gözlerime bir zar inmiş, caddeden aşağı yürüdüm. Kuş kanatlarının ilk hışırtısı, şen türküler, bağrışma uçup gitmişti. Şimdi biri gelir, biri gider o eve. O kupkuru, uzlaşmasız, bir sürü insanla dolu evi. Bütün gelenekleriyle, nesneleriyle, çöp birikintileriyle, masalar üzerinde sergilenmiş hazinelerle dolu o yere. Amcamı da ansıyan aile tersine gittim. İlk olarak karşımıza çıkan yüzler gibi, Neville'nin, Louise'in, Ginny'nin, Susan'ın, Ruada'nın yüzleri gibi bir yerlerden kesilip çıkarılmamış, karma karışık, organsız ya da organlarını o denli çabuk değiştirdikleri için öyle görünen yüzleriyle bir sürü kişi ortaya çıktı. El değmemiş kuşkunun ve esrikliğin en yabancı biçimi içinde hem kulaklarıma dek kıpkırmızı kesilip hem aşağılayarak yüzüme inen bu tokadın karşısında durdum. O birbirinin içine girmiş duyumların, karmaşıklığın, ezici güçlerin her yerden aynı anda dört bir koldan gelen yaşam sarsıntılarına tümden hazırlıksız oluşun karşısında kala kaldım. Kişiyi nasıl da alt üst eden bir durum. Bir sonra ne diyeceğini bilememek nasıl da alçaltıcı. Her taş parçasını açık seçik ortada tutan, çöl gibi parıldayan o acılı sessizlikler ve sonra hiç de söylenmeyecek bir söz etmek. Ardından o çürütülemez içtenliğin top ateşine tutulduğunu anlamak. Kişi böylesine bir şeyi 5 para etmez, sıradan duyarlılıklara karşılık olarak seve seve verirdi. Ama Ginny'nin bütün rahatlığı içinde yaldızlı bir sandalyede ışıklar saçarak oturduğu o toplantıda yapılamazdı böyle bir şey. Sonra bir bayan etkileyici bir tavırla gel benimle der. Alır seni kendi yatak odasına götürür. Yakınlığıyla seni onurlandırır. Hanımlı beyli konuşmalar kendi adlarınızı kullanmaya, kendi adlarınız takma adlara dönüşür. Hindistan, İrlanda ya da Fas için neler yapılmalıdır? Şamdanlar altında süslü püslü duran yaşlı beyler yanıtlar bu soruyu. Kişi kendini şaşkınlık verici ölçüde bilgiyle donatılmış bulur. Dışarıda birbirine karışmış güçler kükrer. Biz içeride o çok özel, açık seçik yaşantımızı sürdürürüz. Ve gerçekten haftanın hangi günü olursa olsun burada, bu küçük odada, onu yarattığımız duygusuna kapılırız. İster cuma olsun, ister cumartesi. Yumuşacık ruhun üzerinde, sedefli, pırıltılı duyumların gagalarını boşu boşuna vurdukları bir kabuk oluşur. Benim üzerimde ötekilerden daha önce oluştu. Ötekiler tatlılarını bitirdikten az sonra ben armudumu kesmeye başlayabildim. Ansızın tıkanmayla inen susku içinde tümcemi bitirebildim. Yetkinliğin tuzaklar kurduğu mevsim de budur. Kişi sağ ayak parmağına bir sicim bağlayıp erken kalkarak İspanyolca öğrenebileceğini düşünür. Buluşma defterinin küçük bölmelerini 8'de akşam, 1.30'da öğle yemekleriyle doldurur. Yatağının üzerine yayılmış gömlekleri, çorapları, boyun bağları vardır. Ama yanlış bu. Bu tamı tamına doğruluk. Bu düzgün askerce ilerleyiş, bu uygunluk yalnızca bir yalan. Hep bunun altında çok derinlerde olan bir şey var. Tam kararlaştırılmış saatte beyaz yeleklerimiz, çok incelikli kurallarımızla buluşma yerine gittiğimizde bile bir bayanın elinden tutup masadaki yerine oturturken bile kırık dökük düşlerden, çocuk şarkılarından, sokaklardaki haykırışlardan, yarım bırakılmış tümcelerden, görüntülerden, kara ağaçlardan, söğüt ağaçlarından, süpüren bahçıvanlardan, yazı yazan kadınlardan bir yükselen, bir batan bu her şeyden oluşmuş ırmak gümbürder durur. Kişi masa örtüsünün üzerinde bir çatalı yerli yerine yerleştirirken bile binlerce yüz kendini yabansı biçimlere sokar. Bir kaşıkla çorba tasında yakalayıp çıkaracağı, olay diye adlandıracağı hiçbir şey yoktur kişinin. Yine de bu ırmak bütün canlılığı ve derinliğiyle durur. Onun içine dalıp gitmişken birdenbire gelen bir ipucu ya da bir neden bana çarptığında ağzındaki iki lokma arasında durup içinde belki de bir tek kırmızı çiçek olan vazoya uzun uzun bakardım. Ya da strand boyunca yürürken o güzelim, inanılmaz, düşsel kuş, balık ya da alev alev yanan kıyılarıyla bir bulut, yüzerek gelip peşimi bırakmayan bir düşünceyi bir kez ve sonsuza dek kapadığında işte aradığım tümce bu derdim. Ardından vitrinlerdeki boyun bağlarının ve eşyaların yenilenmiş büyülerini içime sindirerek yürüyüp giderdim. Dokunulması ne katı ne de soğuk olan o kristalin, hani şu yaşam küresi dedikleri şeyin, incecik havadan duvarları var. Bastırsam üzerlerine hepsi patlayıverecek. Bu kazandan tümlenmiş ve yetkinleşmiş olarak hangi tümceyi çıkarırsam çıkarayım, yakalanmaya boyun eğmiş, bir oltaya dizili altı küçük balık, o gerçekte ve bu sırada milyonlarca balık, kaynayan gümüş gibi kazanı fokurdatırken, sıçrayıp cızırdayarak parmaklarım arasında kayıyor. Yüzler üşüşüyor belleğime. Yüzler, yüzler. Baloncuğumun duvarlarına güzelliklerini bastırıyor. Neville, Susan, Louise, Ginny, Ruada, daha binlercesi. Nasıl da olanaksız onları doğru olarak sıraya koymak. Birini ayrı olarak çekip almak ya da bütünün anlamını açıklamak. Müzikte olduğu gibi yine. Uyumu ve uyumsuzluğuyla, üstte ezgileri, altta karmaşık, kalın sesleriyle nasıl bir senfoni? Sonra nasıl da olgunlaşıverdi. Her biri kendi ezgisini çaldı kemanla, flütle, borazanla, davulla ya da herhangi bir gereçle. Neville ile haydi bakalım Hamlet üzerine tartışalım. Louise ile bilim, Ginny ile aşk. Sonra bir anlık kızgınlık içinde hop ver elini Cumberland. Bir handa sessiz bir adamla koskoca bir hafta yağmur şakır şakır iniyor pencere camlarından. Ve akşam yemeği olarak durmadan koyun eti, koyun eti, koyun eti. Ama yine de o hafta deftere geçmemiş duyumların karmaşıklığı içinde sapasağlam bir taş olarak kalıyor. İşte o zaman domino oynamıştık. Kart koyun etini tartışmıştık. O zaman tarlalarda yürümüştük. Ve kapının çevresinde ortalığı gözleyen küçük kız, beni broin yapan kızın köyden soylu biriyle evlenmekte olduğunu öğrendiğim mavi kağıda yazılmış o mektubu verdi bana. Tozlukları olan bir adam, eli kırbaçlı bir adam, yemekte şişko öküzler üzerine nutuk adam bir adam, alay ederek bağırdım. Yarışan bulutlara baktım. Kendi başarısızlığımı duydum. Özgür olma isteğimi, kurtulma, bağımlı olma, bir sonuca varma, sürdürme, Louise olma, kendim olma. Yağmurluğum sırtımda tek başıma dışarı çıktım. Ölümsüz tepelerin altında hırçınlığımı ve hiç de yüce gönüllü olmadığımı duydum. Hana döndüm, ete çattım, bavulumu topladım, haydi gerisin geri, kargaşanın, işkencenin içine. Boş ver, iyidir yaşamak, yine de dayanılabilir yaşamaya. Pazartesi salı izler, sonra çarşamba olur. Bilinç halkalar geliştirir, kimliğin güçlenir, acılar olgunlaşma içinde eritilir. Gittikçe çoğalan mırıldanma ve dayanıklılık içinde açıp kapayarak, kapayıp açarak bütün varlığın bir saatin zembereği gibi içeri dışarı yayılıyor görünene dek gençliğin ivecenliği ve coşkusu ile koşulur. Nasıl da hızlı akar ırmak ocaktan aralığa doğru. Bir tek gölge bile düşürmeyecek denli yakınımızda gelişen olayların seliyle sürüklenip götürülüyoruz. Yüzüyoruz, yüzüyoruz. Bununla birlikte kişi sıçramalar yapmak zorunda olduğundan size bu öyküyü anlatmak için sıçrıyorum. Burada, bu noktada ve şimdi tam anlamıyla her yerde bulunabilecek türden bir nesnenin üzerine konuyorum. Diyelim ki ocak demirinin ve maşanın üzerine. Çünkü şu beni bronz yapan bayan evlendikten sonra üçüncü bayan Jones diyeceğim o kızın saçtığı ışık altında gördüm onları. O birini akşam yemeğine beklerken belli bir giysiyi giyen, belli bir gülü seçen, karşısındakine tıraş olurken dur bakalım, dur bakalım bu önemli bir olay dedirten kızdır. Sonra kişi ya çocuklara nasıl davranıyor diye sorar. Şemsiyesini biraz beceriksizce tuttuğunu gözlemler. Ama köstebek kapana kıstırıldığında üzüldü. Ve sonuç olarak da kahvaltıda ekmeği, tıraş olurken evliliğin bitmez tükenmez kahvaltılarını düşünüyordum. Tümden yavanlaştırmayacaktı. Kahvaltıda ekmeğin üzerine bir yusufçuğun tünediğini görmek bu kızın karşısında oturan birini şaşırtmayacaktı. Benim yeryüzüne yükselme tutkum için bir esin kaynağı da oldu. O güne denk iğrenç görünmüş olan yeni doğmuş bebeklerin yüzlerine de tanıma hisseyle baktırdı beni. Ve uz çarpıntılarının küçücük zorlu vuruşları, tiktakları daha görkemli bir uyuma büründü. Oxford Caddesi'ne dolandım durdum. Oğullarımı, kızlarımı düşünerek biz bir şeyleri sürdürenleriz, biz kalıcılarız dedim. Ve eğer bu duygu saçma görünecek denli tantanalıysa, kişi onu bir otobüse atlayarak, akşam gazetesi satın alarak gizliyorsa da, bu kişinin botlarını bağladığı, değişik uğraşlara dalmış eski arkadaşlara, şimdi bir şeyler söylediği coşkunluk içinde, yabansı bir öğe oluyor yine de. Tavan arasında konut edinmiş Louis, her zaman ıslak olan çeşmenin perisi Roa da, her ikisi de o sıralar benim için öylesine olumlu olan şeye ters düştüler. Her ikisi de bana öylesine açık seçik gelen şeyin, ki evlenirdik, evcilleşirdik, öteki yüzünü gösterdiler. Bu yüzden sevdim onları, acıdım onlara. Değişik yazgılarından ötürü derinden kıskandım da onları. Şimdi çoktan ölmüş olan bir biyografi yazarım vardı bir zamanlar. Ama hala gurur okşayıcı yeğeniyle ayak izlerimi izlemiş olsaydı, burada, bu sıralarda Bernard evlendi ve bir ev satın aldı. Dostları onda gittikçe büyüyen bir evcilleşmeyi gözlemlediler. Çocukların doğumu onda gelirini çoğaltması gerektiği konusunda tutkular uyandırıyordu. Derdi. Biyografi yazma biçimi bu ve nesnenin yıpranmış parçalarını, işlenmemiş kıyılarıyla nesneyi tümlemeye yarıyor. Hepsinin ötesinde eğer kişi mektuplara Sayın Bay diye başlıyor, saygılarımla diye bitiriyorsa biyografi yazma biçimde eksik bir yan bulamaz. Yaşantılarımızın gürültülü patırtısı içine Romalıların yolları gibi yayılmış bu söz dizilerini küçük göremez. Çünkü onlar bizi polisin ağır ve ölçülü bakışlarıyla uygar biri gibi adımlar atarak yürümeye zorluyor. O sırada dişlerimiz arasından saçma sapan bir şey mırıldanıyor olsa bile. Hav hav, havlıyor köpekler. Haydi gel bakalım. Haydi gel bakalım ölüm. Gerçek ustaların evliliğine salıverme beni. Falan filan. Uğraşına bazı başarılar elde etti. Amcalarının birinden az bir para kaldı kendisine. İşte böyle sürdürür biyografi yazarı. Ve eğer kişi pantolon giyiyor, onu askılarla sımsıkı yukarı çekiyorsa bunu söylemelidir. Ama yine de arada bir böğürtlen toplamaya gitmek için baştan çıkarılır. Bütün bu sözcük dizilerini yassı taşlar gibi suyun yüzünde kaydırmak için baştan çıkarılır. Ama bunu söylemelidir kişi. Ben, yani demek istiyorum ki belli tipte bir adam oldum. Birinin bir tarlada dar bir yolu geçip gitmesi gibi yaşantımın kendi dar yolunu kazıyarak. Potünlerim sol yanlarından biraz aşındı. Ben içeri girdiğimde yeniden belli düzenlemeler oluştu. İşte Bernard. Nasıl da değişik biçimlerde söyler bunu herkes. Bir sürü oda var, bir sürü Bernard. O çekici ama güçsüz olan vardı. Güçlü ama kendini beğenmiş. O çok yüce ama acımasız. Şu çok iyi çocuk ama kuşkusuz. O can sıkıcı adam. Sevimli ama soğuk. Salkım saçak giyinen ama geç yan odaya, zübbe. Yaşama bağlı çok güzel giyinmiş olan. Oysa kendi gözümde ne olduğum oldukça değişikti. Bunların hiçbiri değildim. Kendimi en keskin biçimiyle orada, karımla birlikte kahvaltı masasındaki ekmeğin karşısına çivilemeye yöneldim. Şimdi artık o, benimle karşılaşacağını umduğunda belli bir gülü takan, tıpkı ağaç kurbağasının yeşil yaprağın tam uygun gölgesinde gizlenmesini sağlayan, bitkiye benzer bir bilinçsizlik ortasında var olduğum duygusunu veren kız değil de bütünüyle benim karım olmuştu. Versene derdim. Süt diye yanıtlayabilirdi ya da Mary geliyor. Tüm çağların yağmalanmalarının kılıççıları olanlar için yalın kat sözcükler. Ama o sırada gün be gün kişi kahvaltıda kendini tümlenmiş tek parça duyduğunda yaşamın o dop dolu gelgiti içinde söylendiğinde değil. Kaslar, sinirler, bağırsaklar, kan damarları, varlığımızın bobinleri ve yayları, dilin ok gibi fırlayışları ve titreşimleri kadar motorun bilinçsiz mırıltılarını da oluşturan her şey olağanüstü bir biçimde işlevini yerine getirdi. Açıp kapayarak, kapayıp açarak, yiyip içerek, kimi zaman konuşarak, bütün oluşum bir saatin zembereği gibi bir yayılıyor, bir içeri çekiliyor göründü. Kızarmış ekmek ve tereyağı, kahve, kızarmış domuz eti, The Times gazetesi ve mektuplar. Ansızın acı acı çaldı telefon ve ben bilinçli olarak kalktım, telefona gittim. Kapkara ağzı kaldırdım. Onun aracılığıyla usumun kendisine söylenenleri sindirecek bir duruma getireceği erinci belleğimde tuttum. Bu belki de bu tür düşleri vardır kişinin. İngiltere İmparatorluğu'nun bir buyruğunu üstlenmek olacaktı. Kendi dinginliğimi gözlemledim. Uyanıklığımın atomlarının nasıl da olağan dışı bir canlılıkla dağıldığını, durgunun çevresinde kaynaştığını, söylenenleri sindirdiğini, kendilerini yeni bir olaylar dizisine uydurduğunu, kulaklığı yerine koyduğumda kendi bölümümü oynamaya çağrıldığım Ne olursa olsun kuşkusuz bunu yapabileceğim, daha varlıklı, daha güçlü, daha karmaşık bir yeryüzü yaratmış olduğunu gördüm bu atomların. Şapkamı başıma geçirerek bir yeryüzüne attım adımımı. Şapkalarını başlarına geçirmiş çok sayıda adamla dolu bir yeryüzüne ve itişip kakıştık trenlerde. Yeraltı trenlerinde yüz yüze geldikçe yarışmacıların, yoldaşların duygudaşlığıyla birbirimize göz kırptık. Binlerce tuzak ve kaçışla bağlanmıştık birbirimize. Aynı sonuca varmak için, yaşamımızı kazanmak için. Hoştur yaşamak, iyidir yaşamak. Yaşamın yalın ilerleyişi doyurucudur. Sağlığı yerinde sıradan adamı al ele. Yemek yemekten, uyumaktan hoşlanır. Temiz havayı koklamaktan, strandtan aşağı adamlarla yürümekten hoşlanır. Ya da kırlarda bir bahçe kapısında öten bir horoz vardır. Tarlanın çevresine dört nola koşturan bir tay vardır. Hep bir şeylerden sonra bir şeyler yapılmalıdır. Pazartesi'yi salı izler, salıyı çarşamba. Her biri o aynı gönenç dalgacığını yayar. Aynı ritim eğrisini yineler. Taptaze kumu bir ürpertiyle örter. Ya da onsuz ağır ağır geri çekilir. Böylece varlık halkalar geliştirir. Kimlik güçlenir. Havaya fırlatılıvermiş, her dönemden yaşamın yabanıl, zorlu esintileriyle oraya buraya savrulmuş bir tohum serpintisi gibi coşkun ve sinsi olan şey, şimdi bir yönteme bağlı, düzenli ve bir amaçla savruluyor. Öyle geliyor işte insana. Tanrım, nasıl da hoş. Tanrım, nasıl da iyi. Nasıl da dayanılır türden küçük dükkancıların yaşamı, derdim. Tren kıyı mahallelerden geçerken ve yatak odalarındaki ışıkları görürken. Pencerede durmuş, ellerinde torbaları, akın akın kente inen işçilere bakarken, bir karınca yuvası denli erke dolular derdim. Ne katılık, ne erke, ne bedensel yiğinlik derdim. Ocak ayında bir kar parçası üzerinde, bir topun ardından, beyaz iç çamaşırlarıyla koşuşturan adamları gördüğümde, şimdi önemsiz bir şey yüzünden hırçınlaştığım, et olabilir bu, küçücük bir dalgayla bu korkunç dengeyi bozmak, gereksiz bir eğlence düşkünlüğü gibi göründü. Ki bu dengenin titreşimi, çünkü çocuğumuz doğacaktı neredeyse, evlilik yaşantımızdaki sevinci çoğaltıyordu. Yemekte abuk subuk konuştum durdum. Sanki bir milyoner olarak 5 şilingi fırlatıp atabilirmişim gibi saçma sapan sözler ettim. Ya da tam bir baca onarıcısı olarak bilinçle taburaya takılıp sendeledim. Yatmaya giderken merdivenlerde tartışmamızı bir sonuca bağladık. Pencerenin önünde durup mavi bir taşın içi denli duru olan gökyüzüne bakarken çok şükür dedim. Bu düz yazıyı kırbaçlayıp şiire dönüştürmemiz gerekmiyor. Küçücük bir dil yeterli. Çünkü görüntünün boşluğu ve apaçıklığı ne türden olursa olsun hiçbir engel çıkarmıyor. Yaşantılarımızı bu diken diken bacaların, çatıların ötesine, o kusursuz sınıra doğru sürekli açılmaya bırakıyor görüntü. Bu zorlu ölümün içine, Percival'in ölümüne. Hangisi mutluluk dedim. Çocuğumuz doğmuştu. Hangisi acı? Merdivenlerden aşağı inerken bedenimin iki yanını göz önünde tutup tam anlamıyla nesnel bir tümce kurarak. Evin durumunu da inceledim. Perde uçuşuyor. Aşçı türkü söylüyor. Yarı açık kapıdan giysi dolabı görünüyor.